Ayrım 3. Milli İrade. Mustafa Yiğit. Sayfa 31. 1.6. Türk Devlet Geleneği'nde iktidarın meşruiyeti. Türkiye'nin güçlü devlet geleneği olan birkaç ülkeden biri olduğu bilinen bir gerçektir. Bu geleneğin temeli muhakkak ki çok eskilere dayanır. Türk devlet geleneğinde iktidarın meşruiyetini temellendirmek için tarih boyunca girişilen çabalar olağanüstü bir zenginlik göstermektedir. Bunların içinde ilahi kaynak, soy, efsaneler gibi meşruiyet dayanakları yer almaktadır. Bu dayanaklar zaman zaman kullanılmış ve savunulmuştur. Devletler kendi kökenlerinin her zaman için çok eskilere dayandığı tezini ortaya atarlar. Mesela tarihçiler Osman Bey'in Oğuz Kağan neslinden kayı boyundan geldiği tezinin çok sonraları geliştirildiğini kaydetmektedir. Hilafetin Mısır seferi sonrasında Osmanlılara geçtiği iddiası da yeni bir meşruiyet gerekçesi olarak özellikle 19. yüzyıldan itibaren sık sık ileri sürülmüştür. Osmanlı'nın halifeliği de tartışma konusu olmuştur. Osmanlı medreselerinde okutulan ve günümüzde de muteber sayılan bir hadis kitabı olan Sahih-i Buhari'de "Halife Kureyş'ten olur" şeklinde bir hadis yer almaktadır. Bu hadisin bazı yorumlarına göre Türklerden bir halife çıkması mümkün görünmemektedir. Bu kitabın Abdülhamit dönemine kadar medreselerde tartışılmadan okutulması, hilafet iddiasının teoriden çok fiili güce dayandığını göstermektedir. Hilafet, literatürde yer aldığı şekliyle Zallullahı fil arz, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak kullanılmaktadır. Bu kullanım sadece bir söylemdir, dini temeli bulunmamaktadır. Hilafet, Tanrı'nın değil, peygamberin yönetimle ilgili işlerine vekalettir. Böyle olunca hilafet dini değil, siyasi bir kurum olmaktadır. Taneri Aydın, Türk Devlet Geleneği, MEB Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 258. Gelenek içinde iktidarın meşruiyet dayanağını doğru bir şekilde teşhis edebilmek için fiili ihtiyaçlardan yola çıkmak en doğrusu olacaktır. İktidarın meşruiyet dayanağı toplum için hayati olan düzen ve adaletin sağlanmasıdır. Türköne Mümtazer, AGE, sayfa 63. Adalet, devlet başkanlarında bulunması gereken yüksek özelliklerin en değerlisidir ve devletin sürekli olarak var olmasını sağlayacak vasıtaların en başında yer alır. Siyasi alanda en korkulan durum, otorite boşluğunun olduğu kargaşa durumudur. İslam düşüncesinde bu durum, fevza, anarşi olarak nitelendirilmektedir. Hobbesçu anlamda düzeni ve güvenliği sağlayacak bir devlet iktidarı zaruridir. İktidarın meşruiyeti de kendisini zorunlu kılan bu görevi yerine getirme kapasitesiyle ölçülmektedir. Osmanlı siyasi dilinde çok sık geçen nizam-ı alem tabiri işte bu yeteneği ifade etmektedir. Nizam-ı alem, asayişin, güvenliğin sağlandığı, herkesin işinde gücünde olduğu düzeni ifade etmektedir. Aynı kavram, statükonun sürdürülmesi anlamına da gelmektedir. İktidarın meşruiyetinin sağlam bir dayanağı ortaya çıkmaktadır. Alternatifsizlik. Mevcut iktidarın her alternatifi, toplumun vazgeçilmez önceliği olan güvenliği tehlikeye atma potansiyeli ve riski taşımaktadır. Yine de iktidarı halkın rızasına dayandıracak, böylelikle iktidar hakkını kuvvetlendirecek, tartışmasız hale getirecek ikinci bir meşruiyet dayanağı gerekmektedir. Bu kaynak, Türk siyasi kültürü içinde bugün de başat mevkiyi işgal eden adalettir. İktidarın kaynağının ne olduğu, nereye dayandığı, nasıl ele geçirildiği bu dayanak yanında önemini kaybetmektedir. Fiili iktidarların hepsi meşrudur. Yeter ki adaletle yönetsin. İslam düşüncesi de fiili iktidarları kargaşa endişesi ile meşrulaştıran ve adalete dayandıran tezlerle doludur. Kösoğlu Nevzat, AGE, sayfa 133. Siyasi alanın her unsurunun gelip adalette düğümlendiği bir sentez ortaya çıkmaktadır. Bu sentezin bütünüyle meşruiyeti adalete dayanmaktadır. Adalet, Platon'un tanımladığı gibi anlaşılmalıdır. Herkesin yerli yerinde olması. Fatih döneminin tarihçisi Tursun Bey'in tanımı bunu gösterir. adalet, dünyanın kendine has nizamını elde tutmak, her bir ferdi kendi mevkiinde muhafaza ve herkese sahip olduğu hakkı vermek ve nihayet tecavüz ve haksız müdahaleleri önlemektir. Tursun Bey'in bu ifadeleri imparatorluğa dönüşen ve kurumlaşan devletin dünya görüşünü yansıttığı için önemlidir. Tanrı her devirde bir büyük padişah yetiştirir. Nizam-ı alem için bir insana güç verir. Zira insanlar arasında ayrılık ve düşmanlığın getireceği kargaşa, onun tedbirleri ve gücü ile ortadan kalkar. İnsan tabiatı icabı cemiyet içinde yaşar. Hayatlarını sürdürebilmek için karşılıklı yardımlaşmaya ve birlikte yaşamaya muhtaçtırlar. Bu durumda kargaşayı önlemek için tedbir koyacak bir yasakçı lazımdır. Bu yardımlaşmanın ve nizamın esasıdır. Bu tedbire siyaset adı verilir. Tedbir, hikmet esasına göre olursa ona siyaseti ilahi denir. Onu peygamberler koymuştur ve şeraitten ibarettir. Tedbir akla dayanırsa siyaseti sultani ve yasag-ı padişahi derler ki urefamızca ona örf derler. Her iki tedbir de padişahın varlığına bağlıdır. Tanrı padişaha itaati büyük küçük herkese farz kılmıştır. Padişah yüce kimseleri alçaltır, alçaktakileri yükseltir. Tanrı'nın zatına mahsus sıfatlar onda tecelli eder. Türköne Mümtazer, AGE sayfa 69. Burada iktidarı meşrulaştırmak için getirilen açıklama, öncelikli olarak toplumun ihtiyaçlarına dayandırılmakta, akla hitap etmektedir. İslamiyet sadece bir destek vazifesi görmektedir. Osmanlı Devleti bu açıklamalara uygun şekilde şeraiti aşan bir hukuk sistemi geliştirmiştir. Padişahın korumak zorunda olduğu şey, adalete dayanan bir sosyal düzen ve kamunun güvenliğidir. Taneri Aydın, AGE sayfa 339. Türk devlet geleneği, adaleti değişmez bir töre veya yasanın tarafsızlıkla uygulanması şeklinde anlar. Kösoğlu Nevzat, AGE sayfa 133. Kutadgu Bilig'den itibaren, klasik İslam eserlerinde ve Osmanlı döneminin neredeyse bütün tarihçilerinin eserlerinde rastlanan bu senteze, Daire-i Adliye, Adalet Dairesi adı verilmektedir. Bu senteze, daire denmesinin sebebi, bütün unsurların adaletle başlayan bir dizi takip etmesi ve tekrar adaletle noktalanması yüzündendir. Bu sıralama şu şekildedir. 1. Dünyanın kurtuluşunun kaynağı adalettir. 2. Cihan bir bağdır, divan devlettir. 3. Devleti şeriat düzenler. 4. Mülk olmazsa şeriatın etkisi de kalmaz. 5. Askersiz mülk zapt edilemez. 6. Mal olmazsa asker toplanamaz. 7. Mal tebaa tarafından biriktirilir. 8. Adaletle hükmettiğinde tebaası cihan padişahına yürekten itaat eder. Mardin Şerif, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu. Çeviri, Mümtazer Türköne, Fahri Unan, İrfan Erdoğan, İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2002, sayfa 115. Müderris Kınalızade'nin Osmanlı düzeninin hiyerarşik yapısını ve dayandığı adalet anlayışını şematik bir biçimde en iyi anlatan bu tablo, devlete egemen adalet anlayışını da çok iyi bir şekilde ifade etmektedir. Timur Taner, Osmanlı Kimliği, Hil Yayın, İstanbul 1994, sayfa 85. Hikmet-i hükümet veya farklı bir isimlendirmeyle devlet aklı, tek tek insanların çıkarları ve hakları dikkate almaksızın, devletin çıkarlarına mutlak öncelik ve egemenlik tanınmasını ifade eder. Buna göre, devlet asli veya âli çıkarlarını gerçekleştirmek için hangi araçların kullanılacağı konusunda bir sınırlandırma kabul etmez. Yani bu araçların seçiminde mevcut hukuk düzenine ve etik kurallara riayet etmek gerekmez. Bu kavrama dayalı meşruiyet telakkisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan beri en temel ilke olarak ilan edilen devletçi zihniyetin doğal bir uzantısıdır. Devletin izin verdiği siyasal dünya, görünüşte demokrasi kurumlarını benimseyebilir. Hatta toplum belli bir inatla bu kurumlara sahip çıkabilir. Ama bu kurumların her şeyin üstünde, özellikle devletin özel çıkarlarının üstünde yer alan bir meşruiyete sahip oldukları kabul edilemez. Mümtazer Türköne, AGE sayfa 71. Yine yönetici olmanın, baş olmanın nedenle değer taşıdığını, devletin hikmetinden sual olunmaz bir şekilde nasıl durduğunu Türkler atasözleriyle de ifade etmişlerdir. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Bir günlük beylik, beyliktir. Baş nereye giderse, ayak da oraya gider. Çobansız koyunu kurt kapar. Baş olan boş olmaz. Öte yandan iktidarla ilgili birçok atasözü de iktidarın çok da matah bir iş olmadığı, belalı bir iş olduğu şeklindedir. Bu nedenle de ona hiç bulaşmamak gerekir. Devletli ile deli bildiğini işler. Devletli gözü perdeli olur. Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır. Beylik çeşmeden su içme. Ulular köprü olsa basıp geçme. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere yönetim kaçınılmazdır. Önüne geçilemez. Buna göre yönetime diklenmektense boyun eğmek en makbul olanıdır. Eroğul Cem, Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, İmge Yayınları, Ankara 1991, sayfa 63. Yeter ki adaleti ve güvenliği sağlasın. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüz siyasetinde de güvenlik ve adalet kavramları isim değiştirerek de olsa yerini korumaktadır. Bugün kullanılan milli birlik ve beraberlik, vatanın bölünmez bütünlüğü söylemi, kargaşadan uzak, güvenliğe dayalı bir istikrar ortamını ve statükoyu ifade etmek için kullanılmaktadır. Yine adalet kavramı ise siyaset dilinin en zengin çağrışımları ve karşılıkları olan sembol bir deyimdir. Ancak burada şunu belirtmek gerekiyor ki, adalet ve güvenlik iktidar tarafından sağlandığı için demokrasiye elverişli olmayan, muhalefeti kargaşanın müsebbibi sayan bir geleneğin sürdürüldüğü gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Demokrasi iktidarın yanında muhalefeti şart koşmaktadır. Oysa ki Türk siyasal geleneğinde muhalefetin ayağını sağlam bir şekilde yere basabileceği meşruiyet alanı oldukça sınırlıdır. İktidar odaklı bir meşruiyet anlayışı söz konusudur. Son dönemde sıkça dile getirilen milli irade, sandık demokrasisi de bu düşüncenin bir tezahürüdür. Yalnızca sandıktan çıkan iktidarın meşru olduğu, muhalefetin ise bozguncu olarak yaftalandığı söylemlerin farklı versiyonlarını günümüz siyasal tartışmalarında da görmekteyiz. Bu, Türk demokrasisinin de önemli açmazlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İktidarın sandık yoluyla mutlaklaştırılması diyebileceğimiz bir monarşik ve otoriteryan tavır ortaya konmaktadır. Demokrasiyi ilkesel olarak değil, konjonktürel olarak değerlendiren anlayışlar için bu tartışmalar önemli argümanlar haline gelebilmekte, sandıktan çıkan iradeyle diğer siyasi partiler ve anayasal kurumlar siyasi irade karşısında itibarsızlaştırılabilmektedir. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 36.